Ayrım 45, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 391. Yabancı biri iki delta gücü operatörünü, yani delta personel için asker tabiri yerine operatör denirdi, görecek olsa Uzay Yolu filminde oynayan oyuncular sanırdı. İkisi de mikrofon ve kulaklıkları olan tek parça tulumlar giyinmiş, başlarına özel birer miğfer geçirmişti. Başlığa bir oksijen maskesi yerleştirilmişti. Tulumun altında 3 kat termal iç çamaşırı ve başlarında kar başlığına benzeyen başlıklar bulunuyordu. Bu surette 35 bin feet'ten atladıkları zaman vücutlarının hiçbir yere atmosfer şartlarına maruz kalmayacaktı. Arkalarındaki sırtlıktan küçük pusulaya ve silahlarına kadar her şey en sıkı bir şekilde vücutlarına sarılmıştı. Dışarı çıktıkları andaki şok öylesine kuvvetli olacaktı ki insanın ayağındaki bağlı botlara varıncaya kadar her şeyi söküp atabilirdi. Yaptıkları iş bir insanın paraşütle yapabileceği büyük bir iş, adeta bir meydan okumaydı. 10 yıl kadar evvel böyle bir şeye girişmek olanaksızdı. İki adam da aynı kıyafetle 5-6 atlayış yapmıştı ama hiçbir şekilde atmosferin donduruculuğu ve tatbikatın yarattığı gerginliğe alışmak mümkün olamıyordu. Suudi Arabistan'daki Amerikan Hava Üssü'nde görevli meteorologlar ve delta uzmanlarıyla birlikte yaptıkları çalışmalar ve denemelerle aşacakları değişik hava tabakalarında önlerine çıkacak rüzgarlara karşı koyup istikametlerini kaybetmemenin hesabını öğrenmişlerdi. Yeryüzünde istedikleri noktaya inebilmek için uçaktan nerede atlamaları gerektiğinin hesabını yapabiliyorlardı. Hedefleri Zabol'un yakınındaki vadiye yerleştirilmiş İran gizli nükleer tesisinin 70 kilometre yakınına inebilmekti. Bu noktaya inişin maksadı vadiyi geçerek bir yerde saklanıp İranlıların hareketlerini takip ederek her şeyi öğrenmekti. Uçaklar Umman Denizi'nin doğusunda uçarken kuzeye dönmüş, Pakistan'dan Karaçi'yi geçerek Afgan hava sahasına girmişti. Buraya ulaşınca pilot hafif bir dönüşle çok kısa bir müddet için İran hava sahasına girip çıkacaktı. Bu kadar kısa bir uçuş İranlı radar teknisyenlerince tespit edilemeyecek, edilse bile fazla üzerinde durulmayacaktı. Uçağın yanındaki kapının üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Askerlerden biri kapıyı açtı. Sıfırın altında 20 derece dondurucu bir soğuk uçağın içini dolduruverdi bir anda. Bu yükseklikte uçarken pilot yolculara dışarıdaki hava hakkında bilgi verdiğinde yolcuların hiçbiri havanın ne derece dondurucu olduğunu aklına bile getirmezdi. Ancak bu yükseklikten atlayacak olan iki delta mensubu için gerçek dehşet vericiydi. Atlayacakların biri kapıya gidip kenarından tuttu. Dışarıdaki boşluğu seyrederken bu işi yapacağımı hala aklım almıyor diye düşünüyordu. Bir zil sesi geldi, adam kendini tepe üstü boşluğa bıraktı. Atmosferde maruz kaldığı şok her zamanki gibi adeta öldürücüydü. Ufki bir şekilde büyük bir hızla gidiyordu. İçine girdiği bu atmosfer tabakası bir duvar gibiydi. Aynı zamanda yer çekimi onu serbest bir insan vücudunun iniş hızı olan saatte 190 kilometre bir sürate indirecek şekilde aşağıya çekiyordu. Kendi kendine devam et, doğru olan vaziyette tutmaya çalış ki vücudunu top gibi dönmeye başlamasın diye telkin ediyordu. Bunun etkisi oldu. Bu çok daha yüksekten yapılan bir atlamaydı ama hiç farkı yoktu. Kordonu çekti, yeni bir güçle sarsıldı vücudu. Tepesinde açılan büyük şemsiye onun hızını azaltmaya başlamıştı. Beline bağlı silva pusulanın kapağına dokundu, tık diye bir sesle açıldı. Floresanlı pusulaya bakarak yönünü tutturabilmek için vücudunu sağa sola oynatmaya başladı. Paraşütün iplerini iki eliyle tutarak onu da oynatıyordu. Etrafını saran karanlığın içinde arkadaşının da aynı şeyleri yapmakta olduğunu biliyordu. Böylece 15 bin feet'e kadar indi. Biraz daha ısınmış olan hava rahatlatmıştı. Pusulasına bakarak aynı hareketlerle yönünü bir daha ayarladı. Toprak gittikçe yaklaşıyordu. İnişi tam anlamıyla mükemmeldi. Sırtındaki bütün ağırlığa rağmen ayaklarının üstünde durmayı başarmıştı. Paraşütünü toplayıp etrafını tetkike başladı. Üzerindeki GPS de, yani global pozisyon sistemi de yerini kontrol etti. Atlamadan evvel tespit ettikleri yerin çok yakınında olduğunu anlamıştı. Cebinden küçük metal bir şakşak çıkardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya'ya inen 82. ve 101. Hava İndirme Birlikleri mensuplarının birbirlerinin yerini tespit için kullandıkları aletin biraz daha gelişmişinden başka bir şey değildi. Elindeki aleti bir iki defa şaklattı. Sağına doğru bir yerden aynı şekilde karşılık verilmişti. İki delta operatörü birbirlerine doğru yürüdü, sarmaş dolaş oldular. Sonra paraşütlerini bir çukura gömdüler ve 5 mil kadar ileride olan hedefe doğru ilerlemeye başladılar. Arazinin bu kısmının topografyasını havadan çekilen fotoğraflarını tetkik ederek adeta ezberlemişlerdi. Bu fotoğraflardan saklanabilecekleri ideal yeri de belirlemişlerdi. Bu yer İranlıların gizli tesislerinin bulunduğu yamacın karşısında vadinin öteki yakasında bir yerdi. Bir kaya çıkıntısının arkasından Profesör Bollahi'nin yeraltı mağarasının girişini gayet iyi bir şekilde kontrol edebileceklerdi. İki delta operatörünün ilk algılarına göre seçtikleri yer gerçekten çok uygun olacaktı. Hemen etrafı kazarak kendilerine rahatça yerleşecekleri bir çukur hazırladılar. Yukarıdaki uydulardan o civarda herhangi bir canlı emaresi tespit edilmemişse de yine tedbirli olmakta fayda vardı. Yumuşak toprağa gürültü çıkarmadan kazıyorlardı. En ufak bir gürültünün çölde gecenin sessizliğinde ta nerelere kadar gidebileceğini biliyorlardı. Çukur yeteri kadar derinleşince uzaktan belli olmamasını sağlamak için çıkan toprağı usturuplu bir şekilde etrafa yaydılar. Sonra kamuflaj ağını çıkarıp orasına burasına yerden topladıkları yaprak çöp gibi şeyleri tutturdular. Çukura yerleştikten sonra bunu başlarının üstüne örtüp yerlerini iyice gizlemiş olacaklardı. Çukurun dibine bir muşamba örtü sererek teçhizatlarını çıkarıp yerleştirmeye başladılar. Anvis 6 tipi gece görüş dürbünü, lastik dışkı torbaları, İranların tesisine yapılacak son saldırıda kullanmak için bir çift Belçika malı, FN-30 silahı ve susturuculu 2 tane 22'lik tabanca. Bu sonuncu silahlar şayet bulundukları yere bir çoban, koyun, kedi, köpek veya fare gelecek olursa kullanmak içindi. Dikkatle çukurun etrafında bıraktıkları ayak izlerini düzeltip gözden kaybettiler. Birkaç gün, gerekirse bir hafta bu delikten çıkmayacak şekilde yerleştiler. Tim komutanı arkadaşına ev gibi var mı diye takıldı. Haydi sen uyu biraz, ilk nöbeti ben alıyorum. Çukura iyice büzüldüler. Kamuflaj ağını üstlerine çektiler. İkinci asker Tim komutanına daha evvelce böyle bir yerde bulundun mu diye sordu. Evet, Pasifik kıyılarında Rio Hato'da Noriega'nın evinin dışında 10 gün kadar böyle bir delikte kalmıştım. Adamın her hareketini öyle yakından izliyordum ki gece kaç defa çişe kalktığını bile biliyordum. İstesek gidip adamı 5 dakikanın içinde şıp diye yakalar, 20 Amerikan askerini ve Allah bilir kaç Panamalı'nın hayatını kurtarmış olurduk. Niye gidip yakalamadık öyleyse? Aptallık etmesene, bizim siyasi kültürümüze ters düşüyordu da ondan. Tıpkı bu operasyonda yapmamıza izin vermeme olasılığı olduğu gibi. Neyse, boş ver de biraz uyu. İki numaralı adam anasının rahmindeymiş gibi kıvrılarak uykuya hazırlanırken Tim komutanı gece görüş dürbünüyle 7-800 metre kadar ötedeki İran tesisini sistematik bir şekilde kontrole başladı. Önce askeri yatakhane gibi duran iki binayı taradı. Saat 4:30'du. Hiçbir şey kımıldamıyordu. Her iki binanın girişinde de gördüğü kadarıyla herhangi bir nöbetçi yoktu. Asıl girişin önünde de. İranlılar açıkça bu çelik kapıları ne sistemde kilitlemişlerse durumdan pek emin görünüyorlardı. Sonra dürbününü giriş yolunun ilerisindeki kulübeye çevirdi. Yavaş yavaş eğitildiği gibi büyük bir sabırla oradaki gölgeleri tetkike, gece bu girişi kaç devrim muhafızının koruduğunu hesaplamaya çalıştı. Sigaranın ateşi nöbetçilerden birinin yerini belli etmişti. Bu ona başka bir şeyi de öğretmişti. Gece nöbetindeki disiplin oldukça gevşekti. Önlerindeki birkaç gün için arkadaşıyla birlikte tek bir şey yapacak, İranlıların tesisindeki hareketin şablonunu çıkaracaklardı. Kaç nöbetçi var, ne türlü silah taşıyorlar, nöbet ne zamanları değişiyor, başlarındaki adam kim, bunu ne şekilde tespit edebilirler? Kimler dalgacı, kimler keskin? 6 saat kadar vadinin öteki yakasından ayırmadı gözlerini. Gördüğü her türlü hareketi not edip adeta tesise atanmış muhafızların tam bir nöbet listesini çıkarmıştı. Nihayet Tampa'daki USSOCOM merkezine göndereceği ilk rapor hazırdı. Önce arkadaşıyla birlikte evvelden tespit ettikleri yerde gayet güzel bir şekilde yerleşmiş ve güvenlikte olduklarını söyledikten sonra ilk tespitlerini teker teker sıralamaya başladı. Bu raporu elinde tuttuğu bir bilgisayara yazıyor, hemen anında radyo transmisyonu için kodlanıyordu. Raporun tamamını yükledikten sonra çukuru örten ağın bir ucunu kaldırdı. Kendisine verilen pusulaya göre ayarlayarak düğmesine bastı. Transmisyon zamanı ancak saniyelerle ölçülebilecek kadar sürmüştü. Tim komutanı bundan sonra çukurun içine çekildi. Elindeki aletten yapılan yayını tespit edip şifresini çözecek aletin henüz icat edilmediğinden emin bir şekilde rahat bir pozisyon aldı. Delta operatörünün ilk raporunu göndermesinden 72 saat sonra Albay Charlie Crowley, hücum kuvveti elemanlarını Nevada'daki test sahasında toplayarak Operasyon Büyük Hatalar adı verilen operasyonun provalarına başlattı. Önünde 30 Delta operatörünü daha evvel 10'ar kişilik 3 tim halinde ayırmıştı. Onların yanı sıra keskin nişancılarla onları uçuracak 4V-22 uçağının ve harekatı başlatıp ateş gücünü sağlayacak 2 adet AC-130 tipi uçağın pilot ve uçuş ekibi olarak 50 kişi daha vardı. Birçok üst rütbeli Delta subayı gibi Crowley de geçmişteki benzeri operasyonları tetkik etmiş, yeni yapılacak olanlar için dersler çıkarmıştı. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinde bulunan rehineleri kurtarmak için girişilen operasyonun büyük bir başarısızlığa uğramasının sebebini yaygın inancın aksine vurucu tipi taşıyan helikopter pilotlarının aczinden ileri gelmediğine inanıyordu. Bu başarısızlığın asıl sebebi bu operasyona bir tek defa bile prova yapılmadan girişilmiş olmasıydı. Crowley operasyon büyük hataların başına da böyle bir şey gelmesini istemiyordu. İstihkam birlikleri uydulardan gelen fotoğraflar üzerinde çalışarak 48 saat gibi kısa bir zamanda hücum edilecek bina ve etrafındaki arazinin birebir benzerini düzenlemeyi başarmıştı. Bu kopya gerçek ölçülere göre yapılmış, devrim muhafızlarının yerleri, bekçi kulübesi, nöbetçilerin mevzileri, uçak savar silahlarının yeri aslına uygun bir şekilde yeniden yaratılmıştı. Profesörün tesisinin önündeki düzlük bile buldozerin yardımıyla halledilip asfaltlanmıştı. Bu düzlüğün hemen arkasında Güneydoğu İran'daki gibi dimdik bir yer yükseliyordu. Nevada'daki kayalığa İran'daki kayalığı kapatanın eşi bir çift çelik kapı yerleştirilmişti. Maalesef istihkamcıların dehası o çelik kapılarda bitmiş, içerisinin nasıl olduğu hakkında bilgisi olmadığından orada durmuştu. Delta operatörlerinin 3 gündür devam eden gözlemi müddetince çelik kapılar bir defa bile açılmamıştı. İranlılar içeri girip çıkarken çelik kapıların kenarında duran küçük kapıyı kullanıyordu. Bütün gayretlerine rağmen operatörler çelik kapıların arkasında nelerin bulunduğunu öğrenmek fırsatı bulamamıştı. Ellerindeki bilgilerin bu eksikliği Crowley'yi son derece rahatsız ediyordu. İki adamı atlamak üzere uçağa binerken onlara "Bu adamlar ve yerleriyle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum." demişti. Bunların üstüne daha başka şeyleri de öğrenin diye talimat vermişti. Şu anda harekat planını hazırlarken bu bilgileri hala alamamıştı. Operasyon büyük ataların başarılı olması için bu bilgiye ihtiyacı vardı. Bu bakımdan planı elinde mevcut olanlara göre çizmesi gerekiyordu. Gözleri iki ziyaretçisine kaldırdı. Jim Duffy, Amerikan ordusunun standart savaş kıyafeti içinde oldukça huzursuz görünüyordu. Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Lechstein kendi normal elbisesiyle daha sakindi. Crowley onlara göz kırparak ortaya doğru yürüdü. ''Beyler beni dinleyin.'' diye seslendi. ''Harekat 03'te yerel saatte Zulu 24'te başlayacak. Günü buradaki provalarımıza bağlı olarak en geç 10 gün sonra olacak.'' Sustu. Adamlarının harekatın ne kadar yakın olduğu idrakine varmalarını bekledi. Şu anda planı masaya yatırıp mümkün olduğu kadar çok bilgi aktarmak istiyordu. İstihkamcıların uydu fotoğraflarında göründüğü gibi aynı şekilde yapıp yerleştirdikleri iki barakayı işaret etti. Bunlar İranlıların standart askeri binalarından, planları Şah döneminden kalma olduğundan bizde kopyaları var. Bu sebeple bunların taklitlerinin yapımında aslına sadık kaldık. Bu bina ise sol taraftakini işaret etti. Bu tesisin korunmasıyla görevlendirilmiş 90 kişilik devrim muhafızı birliği tarafından kullanılıyor diye devam etti. Bunların elindeki silahlar AK-47 tipi olup ikişer adet ekstra şarjörü vardır. Bazıları, hepsi değil, ayrıca küçük silah da taşıyor. Bunların hangileri olduğunu ve ne sebeple bu silahları taşıdıklarını tespit edemedik. Elindeki kağıtları yeniden karıştırdı. Bu muhafızlar her biri 30 kişilik 3 tipe ayrılmış, 8'er saat nöbet tutuyorlar. Vardiya saatleri 8'den 4'e, 4'ten gece yarısına ve gece yarısından sabah 8'e kadar. Harekatı başlatacağımız saati kararlaştırdık. Bu nöbetçilerden çoğunun yatakhanelerde uykuda olduğu bir saatte olacak. Operatörlerin bir kısmı bu kararın doğruluğunu onaylar gibi sesler çıkardı. Crowley yatakhane üst katta diye devam etti. İlk kat yemek ve eğlence için ayrılmış. Bizim bir numaralı AC-130 uçağımız harekat saatinde 182 derecelik bir dönüşle kuzeydoğu istikametinde 1000 feetlik yükseklikte ateşe başlayacak. 20 milimetrelik mermileriyle bu barakadaki her şeyi maymun yemi haline getirmesi işten bile değil. Crowley 10 kişilik delta timine döndü. Siz birinci tim AC-130 ateşe başladığı zaman bulunduğunuz V-22 2500 feet'te dolanıyor olacak. Bombardıman uçağının pilotu hedefin temizlendiği işaretini verir vermez uçağınız aşağıya buraya inecek. Asfaltın üstünde bir daire şeklinde boyanmış olan yeri gösterdi. Yere iner inmez uçaktan tek sıra halinde çıkıp ana giriş kapısından binaya saldıracaksınız. Sıranın başındaki iki kişi binaya el bombaları yerleştirerek işinizi kolaylaştıracak. İçeri girince ilk işiniz AC-130'un bombardımanından arta kalanları temizlemek olacaktır, tamam mı? Birinci timin 10 elemanı 1'e 6 oranında üstün bir güce saldırmanın tedirginliğinden uzak bir sesle ''Tamam'' diye cevap verdi. Crowley bu sefer diğer iki time döndü. İkinci ve üçüncü timler. İki numaralı V-22'de olacak. Birincinin yanında şu noktaya ineceksiniz. Asfaltın üstünde işaretlenmiş ikinci yuvarlığa gösterdi. İkinci timin işi çok kolay. Şu arkamda duran çelik kapıya koşacak, altına bir sıra patlayıcı koyarak uçuracak ve dış perimetrede bir savunma halkası meydana getireceksiniz. Ben bu beyle birlikte üçüncü timin başında olacağım. Bay Duffy merkezi haber alma örgütündendir ve bu harekata gönüllü olarak katılmıştır. Bütün SİHA mensupları gibi temel eğitimden geçmiştir. Ancak... Duffy bu sözün ardında biraz şaka sezer gibi oldu. Bu eğitim epey bir zaman evveldi. Şimdi şu sağımdaki bina hesabımıza göre 42 kişilik ilim adamı ve teknisyenin kaldığı yer. Çalışma saatleri sabah 8'de başlıyor. Bazıları gece 11'e kadar çalışıyor. Ancak bizim seçtiğimiz harekat saatinde hemen hepsinin bu binada uykuda olacağını umuyoruz. Bu, profesörün Londra'da çekilmiş olan resmini gösterdi. Bu adam işin başında olandır, adı Bollahi. Ama herkes onu profesör diye çağırır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla adamlarıyla birlikte o da bu binada kalıyor. Crowley sustu.
45. ayrımın sonu. Sayfa 398.